Başkent gündeminin nabzı bu programda atıyor. İç ve dış politikadaki gelişmeler, kulislere yansıyan özel bilgiler, gazeteci İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nda masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4, Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Dünyada olaylar çok hızlı gelişiyor demiştik. Ukrayna'yı konuşuyorduk. Arkasından Avrupa enerji krizini konuşmaya başladık. Sonra Sırbistan Karadağ sorunu çıktı. Arkasından Tayvan. Şimdi de Amerika'yı konuşuyoruz. Amerika'yı öyle gözüküyor ki uzun süre konuşacağız. Yani düşünün bir Amerikan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Amerikan Başkanı bugün evini FBI bastı ve arama yaptı. Amerikan tarihinde yanılmıyorsam bir ilk. Amerika'da seçimler var. Gerilim yüksek. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla gerilim olacak gibi gözüküyor. Kongre baskınlarını hatırlayın. Baldırı çıplakların bir anlamda ensesi kızılların baskınıydı bu. Amerika'da hızlı bir yoksullaşma var. Orta sınıf hızlı bir şekilde eriyor. Bunun yansımalarını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Net gözüküyor. Cumhurbaşkanı adayları arasındaki bu kıran kırana rekabette bunun göstergesi. İçeride ne oluyor? İçeride seçim gerilimi yükseliyor. Siyasi partiler eskiden Ankara'da hep konuşurlardı. Şimdi Türkiye'de çeşitli illerde konuşmaya başladılar. İşte toplantılar, bugün CHP'nin toplantısı vardı. Örneğin Edirne'de Cumhurbaşkanı Taşucu'nda bir gemimiz var. Akdeniz'de arama yapacak. Onu uğurladı. Diğer siyasi partiler de Anadolu'nun çeşitli yerlerinde faaliyettiler. Yani Ankara sakin, Anadolu hareketli bu aylarda. Meclis tatilde olduğu için herkes seçim bölgesinde. Bütün bunları konuşacağız. Bunları değerlendireceğiz. Evet. Bunlara geçmeden önce kısa bir ara veriyoruz. Bir müzik dinliyoruz. Hemen arkasından konuğumuz Profesör Doktor Metin Feyzoğlu. Onunla bütün bu gelişmeleri ele alacağız. Sorularımızı yönelteceğiz. Onun yanıtlarını dinleyeceğiz. Kısa bir ara.
Sürer mi, sürer mi, sürer mi? şeye, ne hayal ne de gerçek. Engel mi katlanmadan uçuyor.
Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.
Tekrar iyi akşamlar sayın seyirciler, sayın dinleyiciler. Teknik bir arıza nedeniyle kısa bir süre ara vermek zorunda kaldık. Ben hemen konuya giriyorum. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Metin Feyzoğlu. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk İsmet Beyciğim. Biraz teknik aksaklık evet. Oldu ama sonu iyi olsun.
Evet, ben de ilk kez karşılaşıyorum böyle bir sıkıntıyla. Herhalde bundan sonra olmaz. Efendim isterseniz Türkiye'de geçtiğimiz hafta çok tartışılan bir konuyla başlayalım. KPSS sınavları. Yani bir kere nedir bunu? Ne anladınız bu tartışmadan? Bu sınav ne oldu?
Şimdi tabii hemen bir soruşturma açıldı. Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye anında sokulması. Akabinde hemen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açılması yerinde olmuştur. Devlet Denetleme Kurulu zaten böyle bir müdahale için vardır. Bazıları diyorlar ki yani DDK'dan gelmeden önce Cumhuriyet Başsavcılığı açamaz mıydı? Tabii ki açabilirdi ama belki de açtı, onu da bilmiyoruz. Adli işlemler biraz daha vakit alıyor. Devlet Denetleme Kurulu çok daha seri müdahale edebilir. Ve hemen herhalde ön incelemeyi yaptı. O sırada da başsavcılıkta soruşturma açıldı. Dolayısıyla yerinde olmuştur. Adil ve etkin bir soruşturma yapılması gerekir. Bunun da yapılacağını düşünüyorum. Çünkü milyonları etkileyen bir konu. Hatta sınava girenlerin ötesinde etkisi var. Biraz sonra belki yeri gelir. Anlatırız. İptal ise, yani sınavın iptali ve ertelenmesi ise doğru ve zamanında oldu. Çünkü şüphe varsa sınava güven sarsılır. Önemli olan burada sınavın da ötesinde, demin bir giriş yaptığım gibi, devlete güvenin korunmasıdır.
Peki şöyle bir şey oldu. Yani biliyorsunuz bu KPSS konusu, üniversite sınavları, FETÖ olayları, Türkiye çok acı tecrübelerden geçti. Hatta FETÖ devlete yerleşirken bu soruları çaldı, bunları yaptı. Şimdi devlete güveni sarsma, ne amaçlanıyor sizce?
Şimdi kitlelerin zaten samimi olanların, yani samimi insanların ve dolayısıyla kitlelerin hassasiyeti o eski hatıralardan geliyor. Yani eski yaşananlardan geliyor. Ama burada buna müsamaha edilmediğini görmek ve sınavın hemen iptal edilip ve çok hızlı bir şekilde de soruşturmanın açıldığını izleyebilmek gerçekten hani önemli benim için. Sonucunu da izleyeceğiz. En iyi şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Buna inanmak istiyorum.
Yani devleti şimdi belli merkezlerden, sosyal medya üzerinden saldırılar başladı bu sınavla ilgili ve sürekli böyle işte FETÖ'cüler diye bilinen isimler var, hesaplar var. Oradan saldırılar oldu. Yani devlete güven zafiyet olursa, güven sarsılırsa bundan kim karlı çıkar?
Şimdi İsmet Bey, burada mesele zaten özde bu. Demin dedim ya, yani mesele sadece bir KPSS sınavı değil. KPSS sınavı başlı başına son derece önemlidir. Ve %100 güven telkin eden şekilde yapılmak zorundadır. Fakat KPSS sınavına güvensizliğin oluşması devletin çökmesini bekleyenlerde, devletin içeriden çökertilmesini isteyenler noktasında ya da açısından önemli bir cephedir.
Evet.
Burada bir zafiyet olabileceğini düşünerek buradan saldırdılar. Evet. Anında soruşturmanın açılması ve sınavın iptal edilmesi, öyle sanıyorum ki bu saldırı girişimini, açılmak istenen bu cepheyi kapadı ve etkisiz hale getirdi. Yani bunu aslında başka parçalarını birleştirirsek yani şöyle anlayabiliriz. Mesela en son yaşanan trajedilerden biri Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü bir çok müessif, çok üzücü bir
saldırı.
Bir saldırı gerçekleşti, bir olay gerçekleşti. Ve Türkiye hemen bunu lanetledi ve biz değiliz tabii ki dedi. Biz değiliz. Zaten manidardı saldırının zamanlaması da.
Yeri de manidar.
Yeri manidar, zamanlaması manidar.
Tahran zirvesinin hemen sonrasında.
Türkiye, Rusya, İran dünyanın nefesini tuttuğu bir zirve yapıyor. Batı dünyası hiç, daha doğrusu Batı dünyasının liderliği hiç memnun değil bu görüntüden. Bir taraftan işte diyor ki Alman Dışişleri Bakanı, ya tamam çok önemli sonuçlara vardınız ama diyor ya o fotoğraf doğru olmadı diyor. Arkadaşım,
despotların şimdi
yan yana gelmeden tweet atarak mı haberleşecek devlet başkanları?
Evet.
Ve sonucu da dünya için, bölge için hayırlı oldu. Doğru adımlar atıldı. Görüşmeden olmaz ki. Sen binlerce kilometre öteden komşuların arasındaki ilişkinin nasıl olması ya da neden olmaması gerektiğini planlamaya kalkıyorsun. Biz burada komşuyuz ve hani dünden beri komşu değiliz.
Evet.
Yani 1000 yıldır biz burada komşuyuz bu devletlerle. Dolayısıyla bu hoşnutsuzluk Batı dünyasının liderliğinde gördüğümüz bu hoşnutsuzluğun hemen arkasından, yani bir imada bulunmuyorum, sadece bir fotoğraf çekiyorum. Irak'ın kuzeyinde bir müessif olay gerçekleşti. Ve anında bot hesaplar.
Türkiye yaptı dedi.
Türkiye yaptı anında. Bakın hazır bekliyorlar, evet. Türkiye yaptı dedi. Bir takım işte gazeteciler, kalemşörler falan Türkiye'yi hemen suçladı. Bundan geriye 3 ay gidelim, yabancı basını tarayalım. Belli başlı önemli basın yayın organlarında da Türkiye'nin neden sınır ötesi bir yeni harekata girişmemesi gerektiği kendi cephelerinden anlatılmaktaydı. Ve en basitinden bir suç işlendiğinde dedektifler şunu sorarlar. Bu kime yaradı?
Evet.
Şimdi bunun Türkiye'ye yaramadığı, bu olayın Türkiye'ye yaramadığı çok açık değil mi? Ama bu olayın PKK'ya ve PKK'nın efendilerine yaradığını hemen okuyabilirsiniz. Evet. Neden? Çünkü zaten Türkiye basında, dediğim yabancı basında düz cümleler ya da satır araları sivil zayiata neden olacak Türkiye diye ısrarla yazmaktaydı.
Evet.
Ve ha işte bakın, daha siz hazırlığa girerken sivil zayiat veriyorsunuz, bu harekatı yapamazsınız noktasına Türkiye'yi getirecek bir karalama kampanyası başlattılar. Şimdi dikkat buyurun, bu yani KPSS'ye nasıl bağlayacağım? Daha doğrusu KPSS üzerinden devlete güvensizlik olgusunun yaratılmak istenmesine bağlayacağım meseleyi. Parçaları birleştirdiğinizde anlayabiliyorsunuz. Irak hükümeti de, merkezi Irak hükümeti de Türkiye'yi suçladı. Peki yani bu harekatı yapmamızı istemeyenlerin, bu harekat gerçekleştiğinde canı yanacak olanların Türkiye'yi suçlamasını anlıyorum. Bu onların kendi milli menfaatleri açısından anlamlandırılabilir. Siz de karşı duruş sergilersiniz. Türkiye'de STK'lar, Türkiye'de bazı meslek örgütleri Bizim Dışişleri Bakanlığımız, biz yapmadık ve PKK'nın yapmış olabileceğine dair ciddi ciddi deliller var derken, hayır dediler. Irak hükümetinin açıklamasını esas alıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de yerleşik meslek örgütlerinin bazıları, Türkiye'de yerleşik sivil toplum örgütlerinin bazıları kendi devletimizin açıklamasını değil,
evet,
Irak'taki belki derme çatma demek geliyor içimden. Yani bir sallantıda durmakta olan ve bin tane dengeyi korumaya çalışan kendi canı açısından Irak hükümetinin yaptığı bir açıklamayı esas aldı. Ve ne dediler? Devlete güvensizlik. Devlete güvensiz. Güvenmiyorum dedim. Katil devlet demek de bu.
Evet.
Yani katil devlet demek de bu anlama gelir. Evet. Evet, devletin bir memuru suç işlerse peşine düşersiniz ama katil devlet dediğinizde devlet aygıtını
kurumsal
olarak suçlarsınız ve yıkılmasını istersiniz. Şimdi yıkmak isteyenlerle yapmak isteyenlerin, yok etmek isteyenlerle inşa etmek, ileriye götürmek isteyenlerin bir mücadelesi bu. O sebeple devleti yönetenlerin ve her seviyede, her kadroda sorumlu olan insanların yanlış anlaşılabilecek, kitleleri üzecek, kitleleri devletten soğutacak açıklama yapma lüksü yoktur. Evet. Çok dikkatli olunması gerekir. İhmal lüksü de yoktur. Anında müdahale zorunluluğu vardır. İşte bu sebeple iptal ve soruşturmanın hemen peş peşe gelmesi bu doğru bir devlet refleksi olmuştur. Şundan bitireyim. Su uyur, düşman uyumaz. Bizim bu topraklarda öyle yan gelip yatma ya da rehavet içerisinde oturma lüksümüz yok.
Evet. Özellikle bu belirttiğiniz Tahran zirvesi, ki Rusya, Türkiye ve İran devlet başkanlarının bir anlamda buluşması, tabii bölge dengelerini alt üst etti. Sözünü ettiğiniz Irak'taki olayda bir başka şey daha oldu. Mesela hemen Irak'ta Türkiye suçlanırken Türklere karşı yönelik saldırıları yapanların da İran destekli gruplar olduğu yalanı piyasaya sürüldü. Eş zamanlı.
Aynı anda pompalandı.
Evet, aynı merkezden yapılan bir şey. Oysa ki mesela İran destekli gruplar, örneğin en çok tartışılan Haçlı Şabiye, biz yetkililerle konuştuk. Sakın bu konuya girmeyin, protestolara katılmayın, açıklama yapmayın diye talimat verildi. O kampanya yürüten Muktada El Sadr gruplarıydı. Sokağa çıkan protestoları yapan da onlardı. Ve Muktada El Sadr İran'a yakın değil, tam tersine İran'la kavga eden grupların başında geliyor. Şimdi bununla beraber yine bu Tahran zirvesinden sonra bir olay daha karşımıza çıkıyor. Cemevlerine saldırılar. Yani bunlar sanki işte KPSS olayı, efendim Irak'taki yaşanan olay, Zaho'daki saldırı, düşün Kürt bölgesi ama Araplar ölüyor. Yani biraz tuhaf bir olay. Cemevlerine saldırılar var. Bir tane genellikle meczup rolü oynayan bir isim çıktı. Yakınlatından sonra hep meczup rolü oynadılar. Hep öyle oluyor bunlar. Ankara'daki 3 tane cemevine gitti, saldırı yaptı. Aslında yaptığı da o kadar etkili de değil ama bu hassas dönemde önemli. Neden hassas dönemde? Aleviler için Muharrem ayı ve en hassas oldukları dönem. Böyle bir dönemde saldırılıyor. Onu nasıl karşıladınız?
Şimdi demin de ifade ettim. Bu saldırının kime yaradığına bakmak lazım.
Evet.
Bu saldırıların iktidara yaramadığı açık. Yani dolu düzgün seçime gidiliyor. Sakın yanlış anlamayın. Ben meşru bir yapının ya da meşru görünümlü bir yapının bu saldırının arkasında olduğunu asla iddia etmiyorum, değil. Ama Türkiye'nin içten çökertilmesini isteyen terör örgütleriyle daim bir mücadelemiz olduğu bir gerçek.
Evet.
Bunun içinde PKK olduğu gibi DHKPC var. FETÖ de var, DHKPC de var, FETÖ ve PKK da var. Bunların türevleri de var. Dolayısıyla bu devlete yönelik operasyonların, devletin çökertilmesini, devletin zayıf gösterilmesini ve devletin halkla karşı karşıya getirilmesini isteyen mebzul miktarda yasa dışı yapılanma Türkiye'de mevcut.
Evet.
Ha, meşru siyaset yapanların düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışını kesinlikle uygulamaması ayrı bir zorunluluk. Çünkü devletin çatısını çökertirseniz, taşıyıcı kolonlarını çökertirseniz altında meşru olan her şey kalır. Benim hassasiyetim anayasanın ikinci maddesinde tanımlanan özellikleri dimdik ayakta tutan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşını kanun önünde eşitlik prensibiyle kucaklayan sosyal layık hukuk devletini yaşatmaktır. Bunu yaşatırsak zaten bu topraklarda her daim yaşayabiliriz ve sonsuzluğa kadar akarız. Cemevlerine saldırı devletle halkımızın bir kısmını, Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirme saldırısıdır. Hemen yine bot hesaplardan saldırı başladı ve dikkat buyurun orada siyasi partilerle devleti iç içe geçirme, karıştırma, siyasi iktidarla devleti bir tutma ve dolayısıyla seçimde de devlet karşıtlığı üzerinden bir gruba prim yaptırma, muhalefet cephesinde prim yaptırma var. Muhalefetin isteğiyle oluyor demiyorum asla bunu ama muhalefet cephesine prim yaptırma
arkada
kaygısıyla gerçekleşiyor.
Arkada bir maestro var galiba. Arkadaki maestro yönetiyor
arkada
bunları.
Arkada bir maestro var. Bizim iktidarıyla, muhalefetiyle yani meşru siyaset yapılarıyla bu maestronun ya da maestroların, bu orkestra yöneticilerinin ve bu terör örgütlerinin her eylemini elimizin tersiyle itmemiz lazım. Bana yarıyor ya da rakibime zarar veriyor düşüncesiyle devlete zarar veren hiçbir hareketin arkasında olamayız.
Evet. Yani herhalde aynı noktada yüz. Özellikle Tahran zirvesinden sonra bu olayların artmış olmasını herhalde önemsiyorsunuz.
Ben tesadüflere inanmıyorum.
Tesadüf değil diyorsunuz.
Ben tesadüflere inanmıyorum.
Peki hayır. O zaman şöyle bir soru sorayım. Şimdi
yaklaşan seçimi de düşündüğünüz elbette.
Tahran zirvesinde bir üçlü anlaşmaydı. Hatta herkes işte bitti denen Astana süreci yeniden canlandı. Hatta bir sonraki toplantının Moskova'da bu yıl içerisinde yapılması da kararlaştırıldı. Yani bölge ülkeleri bölge sorunlarına el koyma kararlılığını gösterdi. Bundan hemen sonra yaklaşık 15 gün sonra bir de Soçi zirvesi gerçekleşti. Şimdi Soçi zirvesine baktığımız zaman, ortak bildiriye baktığımız zaman Türkiye ile Rusya genel stratejide belli bir anlaşma sağlamış gözüküyor. Bütün bu olayları da şey yaparsak önümüzdeki günlerde benzer olaylarla daha karşılaşabilir miyiz?
Karşılaşabiliriz. Türkiye kararlı, güçlü bir iradeyle kendi yolunda yürümeye devam ettikçe önceliği milli menfaatimdir dediği sürece bunlarla karşılaşacağız.
Evet.
Türkiye çok yerde söylüyorum bunu. 100-150 yılını şekillendirecek bir yol ayrımına geldi.
Evet.
Ya başkalarının milli menfaatlerinin aracı olacağız ya kendi milli menfaatlerimizi yükselteceğiz ve onların arkasında dimdik duracağız. Bu da Türkiye'nin şu an izlediği dış politikanın devam etmesini gerektiriyor. Evet, elbette Batı'yla, Avrupa'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle çok eski ilişkilerimiz vardır. Fakat bölgede Rusya'yla ve İran'la komşuluğumuz Avrupa ve Avrupa devletlerinin ve ABD'nin kurulmasından yüzlerce yıl öteye gider.
Evet.
Daha o devletler dünyada var değilken bizim bu bölgede varlığımız söz konusudur. Rusya ile ilişkimiz söz konusudur. İran'la ilişkimiz vardır. Ve
bir de çıkarlarımız da ortak herhalde. Çıkarlarımız da ortak.
Bu çıkarların da ortak olduğunun altını çizmemiz ve bu görüşmelerle, ki doğru yapılmaktadır, teyit etmemiz lazımdır. Karşılıklı güven ilişkisini güçlendirmek gerekiyor.
Evet. Gerçi yani bir takım olaylar var. İşte biraz önce sözünü ettiğimiz KPSS olayı, efendim Irak'taki saldırı. Ondan sonra bir ara biliyorsunuz sığınmacılar üzerinden kışkırtmalar yaşandı. Şimdi cemevlerine yönelik işte saldırılar. Fakat bunların hiçbirisi de başarılı olmadı. Mesela Alevi önderleri çok cesur bir tavır aldılar ve bu kışkırtmalara karşı pabuç bırakmadılar daha doğrusu. Ve son derece iyi bir duruş sergilediler. Ve öyle gözüküyor ki yani bir takım insanlar Türkiye ile Türkiye üzerine hesaplar yapıyorlar. Türkiye'sinin bölgesel ittifaklarını dağıtmak için çaba içerisindeler. Fakat tutmayacak gibi gözüküyor.
Tutmayacak çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet geleneği vardır.
Evet.
Elbette son 100 yılımızın çok güçlü bir devlet geleneği vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk gibi bir lideri vardır, kurucu lideri. Ve onun ilkeleri bizim bugün de yol göstericimizdir. Ve her geçen günde ne kadar haklı, ne kadar doğru olduğu yine ispatlanmaktadır. Ve keşfedilmektedir, yeniden keşfedilmektedir. Evet. Ben böyle yakasına Atatürk rozeti takıp Atatürk'le aldatanları söylemiyorum.
Evet. Evet.
Onlardan hiç haz etmediğimi eminim bilirsiniz. Benim gerçekten Atatürk ne yaptı, niye yaptı, bugün olsa bu meseleye hangi bakış açısıyla yaklaşırdı diye akılcı, pragmatik, sonuç odaklı, kendi kuvvetini bilen, karşıdakinin kuvvetini bilen, yurtta barış, dünyada barış ilkesine dört elle sarılmış ama yurdunda da dünyada da barış olması için çok güçlü olman gerektiğinin de bilincinde olan bir liderlikten bahsediyorum. Bu bugün de bizim emin olun yol göstericimizdir. Tabii Cumhuriyet'le birlikte de kurulmuş değiliz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin...
Öncesi de var yani.
Yüzlerce
yıllık.
Yüzlerce yıllık, hatta siz onu bin yıl geriye götürebilirsiniz. Evet. Bir devlet geleneğinden geliyoruz. Bu devlet geleneğiyle halkımızın kültürü de iç içe geçmiştir.
Evet.
Yani halkımızın kültürü devlet geleneğiyle, devlet geleneği halkımızın kültürünü biçimlendirmiştir. Ve Cumhuriyet'le de bu taçlandırılmıştır.
Evet. Tabii Atatürk'ün de ondan söz ettiniz, Atatürkçülükten söz ettiniz. Atatürk'ün vasiyeti vardır. Tarihçiler bunu sık sık gündeme getiriyorlar. Örneğin Sovyetlerle dostluk, daha doğrusu Rusya, eski adı Sovyetler Birliği, şu anda Rusya Federasyonu, burayla dostluğa özel bir önem verir. Ama şu andaki Atatürk'ün partisinin sözcülerine bakarsak, yani bu anlaşmalara biraz soğuk yaklaşıyorlar. O da dikkat çekici bir durum. Elbette vatandaşlarımız da bunu değerlendireceklerdir. Efendim, şimdi seçim sürecine giriyoruz. Bir tarafta öyle gözüküyor ki ana tartışma konusu Cumhurbaşkanlığı sistemi mi yoksa parlamenter sistem mi diye bir tartışmayı yaşayacağız herhalde. O tartışmanın ana maddelerinden birisi olacak. Ne dersiniz? Bu tartışma devam eder mi, büyür mü yoksa başka konular böne çıkar?
Şimdi bugün vatandaşın asıl gündemi çok iyi biliyoruz, ekonomi.
Ekonomi.
Ve 6+1'li masa. Evet. Altılı masa denmesini ben garipsiyorum. Yani altılı masa diyenler o masanın asıl kurucusunun, belirleyici unsurunun kim olduğunu adeta hani gizlemek ister gibiler. Evet. Böyle bir dil alışkanlığı da getiriyorlar. 6+1, hatta işte masanın kendisi bana göre zaten o artı bir dediğimiz. Dolayısıyla bu yapının, bu muhalefet cephesinin ülkede ekonomik sıkıntıyı aşmak için hangi proje getireceklerini bilmiyoruz.
Evet.
Dedikleri şey şu: biz yaparız. Ama ne yapacağını bilmiyoruz. Türkiye'nin hangi sorununa hangi çözümü getirmeyi planladıkları konusunda hiçbir fikrimiz yok. Popülist bazı söylemlerin dışında, yani devlet yönetmenin omuzlarınıza yüklemesi gereken ağır sorumluluğu kenara atmışlar. Popülist birkaç söylemin ötesinde hiçbir proje bilmiyoruz. Hatta ben reklam mı olur bilmiyorum ama olursa da bipleyin. Güldür Güldür diye bir
dizi var.
Ben bayılıyorum ona. Yani hastasıyım derler ya. Çok seyrettiğim bir tiyatro ya da komedi oyunu. Orada altılı masayla ilgili bir skeç oldu. Böyle iki güne bir seyrediyorum. Orada diyorlar ki bir defa daha şu toplantıdan başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçeceğizin ötesinde bir şey söylemezsek altı halk bizi taşlayacak diyorlar. Evet. Çünkü başka hiçbir söz yok. Yani ne yapacaksınız? Ne söyleyecek? Ne söyleyecek? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla asıl burada sorun tabii ekonomi. Ekonomi dediğimizde siz de çok iyi biliyorsunuz. Şu an Amerika'da da Avrupa'da da çok büyük bir ekonomik sıkıntı var. Avrupa'da işte İngiltere'de başbakan gitti. Fransa'da seçimler gitti geldi, sarsıldı.
Parlamento çoğunluğunu kaybetti.
Çoğunluğunu Macron. Kaybetti Macron. Almanya'da başka sıkıntı var. Tüm dünyada şu anda büyük bir sıkıntı var. Pandemi sonrası ve işte Rusya-Ukrayna arasındaki büyük krizinde dünyada sebep olduğu ekonomik sıkıntı.
Aslında şöyle demek belki daha doğru. Rusya'ya yaptırımları organize eden Amerika'nın Avrupa'yı bir anlamda zora sokması.
Tabii şimdi kışı nasıl geçireceklerini kara kara düşünüyorlar gibi. Neticede büyük bir sıkıntı oldu ortada ve işte Biden büyük kan kaybediyor. Hatta şu anda demokratların ön seçimleri var ve diyorlar ki biz Biden'a rağmen nasıl yapacağız da ön seçim şeyleri kazanacağız, kongre seçimlerini kazanacağız diyorlar.
Çünkü çoğunluğunu kaybetme riski
Kaybetme riski var. Bu sebeple işte Trump'ın üzerine 6 Ocak komisyonu diye bir komisyon kurdular. Onunla gidiyorlar. Bugün Amerikan başkanının evini FBI tarihte ilk kez bastı. Çünkü Trump geri gelir diye korkuyorlar falan. Böyle bir karmaşık dönemde ve liderlerin popülariteleri ciddi şekilde düşmüş durumda. Bu Türkiye'yi de ekonomik olarak tabii ki etkiliyor. Etkilemez olur mu? Ama insanlar son tahlilde neye bakarlar? Aylık geliriyle ben yaşayabiliyor muyum?
Tencere kaynıyor mu,
kaynamıyor mu? Tencere kaynıyor mu, kaynamıyor mu diye evet. Bakarlar. Rahmetli Demirel'in de çok hoş bir sözü vardı. Halkın ekonomiden anladığı son noktada ekmeğin fiyatıdır derdi.
Evet.
Yani ekmek. İşte ekmeğin fiyatı ne oldu? Mazotun fiyatı ne oldu? Et alabiliyor muyum, alamıyor muyum diyor. Dolayısıyla bu bir mazeret değil. Yani dünyada ekonominin sıkıntılı olması bir mazeret değil. Fakat şöyle bir konu var. Fransa'da siyasetçilerden bağımsız olarak söylüyorum. İngiltere'de siyasetçilerden bağımsız olarak söylüyorum. O siyasetçi gider, bu siyasetçi gelir. O parti gider, şu parti gelir. Fransa'nın önündeki seçimler, İngiltere'nin önündeki seçimler, Almanya'nın seçimleri, Amerika'nın yaklaşan seçimleri, onların halklarının 100-150 yıllık geleceğini etkileyecek seçimler değildir. Görev değişimidir. Türkiye'de ise öyle bir seçime doğru gidiyoruz ki, bir tarafta 6+1'li masanın liderliğini yapan ana muhalefet partisi, bakın Libya'da Türkiye'nin doğal gaz sahalarını çok büyük zenginliklerini korumaya yarayan tarihi bir anlaşmayı korumak üzere asker bulundurmasına hayır diyor. Yani meşru Libya hükümetinin orada ayakta kalmasını sağlayan Türkiye, o meşru hükümetle Akdeniz'in doğal gaz bulunacak alanlarını sınırlama anlaşması, belirleme anlaşmasını yapan Türkiye, o asker sayesinde ve ana muhalefet partimiz, ki iktidar olma iddiasında değil mi? Hayır diyor. Yani sen asker burada bulunduramazsın diyor. Dolayısıyla geriye gel, bu anlaşmayı imzalayamazsın diyor. Doğu Akdeniz'deki haklarını sen ABD ve işte Avrupa öncülüğündeki emperyal güçlere devredeceksin diyor. Bana birisi çıksın izahını versin. Libya'da asker bulunduramazsın.
Metin Bey,
hayır demesini.
Sizin de çocukluğunuz politikanın içinde geçti.
Geçti evet.
Evet, benim de çok yakınlarım hep Türkiye'de ana muhalefette veya iktidar partisinden...
İsmet Bey, bu arada bu cümlelerimi dinleyen muhalif düşüncedeki sevgili izleyiciler tabii öfkeli bana. Şu an öfkelendi. Ama ne olur bir şöyle ayaklarımızı sağlam basalım. Libya'da tezkereye hayır demeyi Türk askerinin canını koruyoruz gibi boş bir söyleme inanıyorlarsa bir şey diyemem tabii.
Hayır,
o da ama şundan... Türkiye'nin ali menfaatlerini, üstün menfaatlerini Türk Silahlı Kuvvetleri orada koruyor besbelli. Bunu izah etsinler, ondan sonra konuşalım.
Bunu söylerken şundan söyledim. Yani siyasi partiler en azından popülizm yapmak için böyle bir şeye karşı çıkmazlardı. Yani evet, o kadar halkın karşısında bir tavır olarak çıkıyor ki.
Devleti kuran partinin...
Evet, yani onu niye bağladınız? Mesela neden böyle bir şeye ihtiyaç duydular?
Devleti kuran partinin... Bak burada popülizm de yok, bakın burada başka
bir şey
yok. Hayır,
işte popülizm olsa desteklemesi lazım diyorum.
İsmet Beyciğim, buradaki hayır oyunun...
Evet.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel seçimde oy olarak, daha doğrusu şöyle... HDP dışındaki kesimlerden oy olarak gelmesi mümkün mü?
Gelmez.
Değil. HDP'yi de doğrudan Libya ilgilendirmez. HDP seçmeni de ilgilendirmez. İlgilendirmez. Evet. Yani ilgilendiren hangi hayırıdır?
Maestro.
Suriye'deki askeri harekatımızın süresinin uzatılmasına hayır demesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuşkusuz PKK'nın talimatıyla politikalarını belirleyen HDP'yi ilgilendirir.
Evet.
O popülisttir oradaki diyelim. Ama Libya'daki bizim doğalgaz yataklarımızı korumak üzere bulundurduğumuz, yani dolaylı olarak meşru hükümeti ayakta tutmak, meşru hükümeti ayakta tutmak suretiyle de doğalgaz yataklarımızı paylaştıran ve sahiplenmemizi sağlayan anlaşmayı ayakta tutmak için orada bayrak göstermemizin, askeri güç bulundurmamızın rahatsız ettiği kimdir? Besbelli değil mi?
Batılı güçlerdir.
Amerika Birleşik Devletleri'dir. İşte kısmen belki işte Fransa'dır.
Evet.
Vesaire. Peki o zaman sen buna hayır diyerek oy almıyorsun. Ne yapıyorsun? Mesaj gönderiyorsun.
Beni destekleyin. Ne mesaj yapacağım anlamına gelebilir.
Ben Doğu Akdeniz'deki doğalgaz yataklarından vazgeçeceğim. Hayır oyumla bunu size ispatlıyorum diyor.
Evet.
Mesele bu zaten.
Evet.
Mesele bu. O sebeple yani Suriye'de de böyledir. Bakın bugün 100 sene önce İngiltere'nin öncülüğünde Fransa ile birlikte çizilmiş olan Sevr sınırları ve işte hemen güneyimizde Akdeniz'e doğru açılan bir emperyal güdümünde devlet kurma projesi.
Koridor açma.
100 sene önce de vardır.
Evet,
bu.
Evet.
100 sene önce de vardır. İngiliz başkomutanın tarafından da gündeme getirilmiştir. Evet. Bu Türkiye tarafından Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde milli mücadelede çöpe atılmıştır.
Evet.
Bugün 100 sene önceki Sevr'in sponsorluğunu bir başka devlet devralmıştır. İngiltere'nin yerine bir başka devlet devralmıştır. Ve aynı proje başka kalıplarla, başka isimlerle ama özü aynı olmak üzere devam ettirilmektedir. Evet.
Ama hemen bir hatırlatma yapalım. Bu Amerika-İsrail koridoru diye tabir ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör koridoru diyor. Bunlar Türkiye'ye, İran ve Rusya'nın ortak kararıyla kesildi. İşte Fırat Kalkanı Harekatı olsun, Barış Pınarı olsun, Zeytin Dalı olsun. Dinleyicilerimizin de dikkatini vermelerini öneriyoruz. Bunların hepsinde hava sahasını Rusya açtı. Ve biz yani o ittifak Astana süreci çerçevesinde kestik.
Dolayısıyla Astana sürecinden kimin yararlandığı bellidir.
Evet.
Kimlerin çok rahatsız olduğu bellidir. Bu süreci kimin baltalamak istediğini de zaten buradan çıkartabilirsiniz.
Evet. Soçi zirvesinde, lafınızı kesiyorum, Soçi zirvesinde yayınlanan sonuç bildirgesinde de mesela sözünü ettiğiniz Libya konusunda birlikte hareket etme konusunda bir madde var. O da son derece önemli Soçi zirvesi açısından.
Fevkalade önemli. Demek ki bir takım ayrı menfaatlerinde ortak bir paydada buluşturulmaya başlandığını gösteriyoruz. Evet. İnşallah daha da ileri gider. Ben demiyorum ki Türkiye Batı dünyasından ayrılmalıdır. Türkiye dengeli, milli, bağımsız...
Ya normal ilişkiler kuralım Amerika'yla da.
Bağımsız ittifaklarına saygı göstererek ama komşularıyla da komşuluk ilişkilerini, bölgesel ilişkilerini... çok daha ileriye taşıyarak yoluna devam etmek zorundadır. Yani özetle bugün yaptığını devam ettirmelidir. Evet. Bugün yaptığını. Doğrudur. Ha buradan şuraya geliyorum, bir daha tekrarlayayım. Fransa'nın seçimleri, Amerika'nın seçimleri, İngiltere'nin seçimleri... bir siyasi partinin gidip bir başka siyasi partinin yine o devletlerin milli menfaatlerini... devam ettirecek şekilde yürüyecekleri olağan seçimlerdir.
Evet.
Olağan seçimlerdir. Yani Amerika'da iktidar değiştiği zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin...
ana politikası çok fazla değişmiyor.
Ana politikası değişmeyecek ki. İngiltere'nin değişmeyecek ki. Fransa'nın değişmeyecek ki. Almanya'nın değişmeyecek ki. Ama Türkiye'de bunun altını çiziyorum. Kızmayın bana. Altını çizdiğim şu... senin Libya'da ne işin var ile hayır Libya'da bulunmalıyım çünkü Libya'da bulunmam Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan muazzam doğalgaz sahaları üzerinde tasarruf edebilmemi sağlayacaktır.
Mavi vatanı savunma.
Mavi vatanı savunmadır. Evet. Şimdi mavi vatan zırvalığı diyenler bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef çok önemli isimleri Mavi Vatan zırvalığı derken bir tarafta da Türkiye Cumhuriyeti Devleti refleksiyle Mavi Vatan'a sahip çıkma mücadelesi veriliyor.
Evet.
Şimdi o mücadelenin ben neferiyim işte.
Evet. Şimdi Metin Bey iki tane ittifak var. Cumhur İttifakı, bir tarafta da Millet İttifakı. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sizce?
Kandil'in talimatıyla HDP kime evet derse o olacak. Şimdi bunu iki aşamalı düşünebiliriz.
Niye bu kadar eminsiniz?
Çünkü ana muhalefet partisinin üst yönetimi... popülizm kaygısıyla bile değil. Öyle olsa biraz daha tamam oy almak için yapıyorlar diyeceğim. Türkiye'nin en temel dış politika hamlelerinde hayır diyor mu demiyor mu? Evet. En temel, en hayati. İktidar kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle yapması gerekir dediğimiz işlerde hayır yapmamalısın diyor mu demiyor mu?
Evet.
Yani... dünya mecbur kalıyor. Türkiye'ye son derece mesafeli bakan dünyanın belli başlı gazeteleri mecbur kalıyor. Türkiye diyorlar Rusya ve Ukrayna ile aynı anda görüşebilen tek devlettir ve vazgeçilmezimizdir diyorlar. Yani teşekkür etmek zorunda kalıyorlar.
Evet.
Manşetlerine taşımaktan imtina ediyorlar.
Evet.
Fakat yazılarını içeride okuduğunuz zaman Türkiye sayesinde oldu.
Tahıl koridoru örneğin.
Tahıl evet. Koridoru ve tahıl koridoru.
Avrupa'nın da gıda ihtiyacının güvenliğini sağladık.
Ya Afrika'nın sağlıyor, Yemen'in sağlıyor, Lübnan'ın sağlıyor. Ve aynı zamanda bir içtihat oluşturuyor, bir yol oluşturuyor. Devamına ilişkin bir yol oluşturuyor.
Evet.
Yani konuşamayan tarafların oturup da barışı tesis etmesi mümkün değil ve dünya için son derece önemli bir barışın tesis edilmesi gerekiyor. Adil bir barışın tesis edilmesi gerekiyor. Adil. Burada da belki kolaylaştırıcılığı, belki arabuluculuğu ne derseniz deyin Türkiye yapabilecek. Ama tahıl koridoru açılıyor. Hemen küçümsemeler. Öncesinde yok saymalar. Ondan sonra da bakın şu başlıyor. Önce FETÖ hesapları saldırıyor. Net, belli başlı. Bot hesaplar saldırıyor. Ardından bunlara kanan ne mühendisler, ne avukatlar, ne doktorlar şuna başlıyorlar şimdi. Ben paylaştığım için biliyorum bana saldırılardan. Sen bunu Mete diyorsun ama diyorlar. Marifet kendi ülkeni beslemektir. Ukrayna'dan buğday dilenmek değildir. Ne diyorsunuz diyorum. Dünyanın tahılının üçte birini toplamda üreten iki devletin bu tahılını Afrika'ya gönderecek imkan açıldı.
Avrupa'ya gönderecek.
Avrupa'ya ama özellikle Afrika'ya.
Evet.
Yani açlık sınırının çok altında yaşayan halklara ulaştıracak bir imkan sağlandı. Anlaşmanın imzalanacağı görüldüğü gün tahıl fiyatları %5 düştü dünya borsalarında, piyasalarında. Evet. Yani olay çok büyük bir şey. Diyor ki sen Türkiye'de tarımı öldürdüğün için diyor Ukrayna tarımına muhtaç kaldın diyor. İşte buna inanmış. Görmüyor, okumuyor. En kötüsü bilmediğini bilmiyor. Şimdi milli bir muhalefet buna... Ya bir dakika arkadaşlar. Buradan eleştirecek...
O ayrı bir şey. Tarımdaki o üretimi arttırmak ayrı bir konu.
Ben de çiftçilik, amatörce çiftçilik yapan ve hani kendi bedensel gücüyle yapan bir arkadaşınız olarak tarımda ne sıkıntı çekildiğini çok iyi biliyorum. Yaşıyorum. Çünkü o ayrı.
Bu arada ekim yapıyorsunuz galiba.
Tabii.
Ne ekiyorsunuz?
Lavanta. Lavanta ekimi yapıyorum. Bin bir zorlukla yapıyorum. Evet. Ankara'da lavantayı... köylümüze tanıtmak için böyle bir böyle kendimce bir davanın peşindeyim, ayrı bir konu.
Evet.
Yani, ama yaşıyorum bütün sıkıntılarımı yaşıyorum. Şimdi oradaki sıkıntılar ayrı. Onlarla çözüm için ayrı. Onları eleştirirsiniz, doğruya doğru dersiniz, yanlışa yanlış dersiniz. Bu bir başka olay.
Evet.
Bu dünya çapında bir olay. Ve bunun hiç kuşkusuz dünya piyasalarına tahıl fiyatlarının düşmesi şeklinde yansıması. Türkiye'de yansıyacak. Ayrıca yani ekonomiyi de son derece ilgilendiriyor. Ama neticede Türkiye'nin işte tahıl koridoru anlaşmasına burun kıvırmalar, Türkiye'nin aracılığına burun kıvırmalar, Türkiye ateşle oynuyor dedirtmeler. Neden? Çünkü Türkiye'yi o etkili konumda görmekten gurur duymak yerine eyvah. Ben bu cümleyi kurarken kitleleri kastederek söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da bir başka siyasi partiye samimi olarak gönlünü vermiş, yüreğini koymuş insanları hiçbirine hedef almıyorum. Alır mıyım hiç? Samimi Atatürkçüleri, samimi cumhuriyetçileri başımın üstünde taşıyorum. Benim içerlediğim... Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş olmakla haklı olarak övünmesi gereken bir siyasi partinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinde yer alan yurtta barış, dünyada barış ilkesini somut olarak dünyanın yaşadığı bu krizde hayata geçiren bir büyük hamleye burnunu kıvırmasıdır.
Evet.
Bu somut olaydı. Bir sürü örneğini verebilirim size. Dolayısıyla hassasiyetim buradadır benim.
Peki yani Kandil'in istediği dediniz de hani güç, Kandil'in bu gücü var mı? Yani orada Kandil'de bir aparat, Amerika'nın kullandığı bir aparat.
Onu başka yere de bağlayabilirsiniz. Tabii neticede silahını kimden aldığını.
Evet.
Efendim YPG adıyla her şeyleri aynı olduğu halde tırnak içinde söylüyorum sözde komutanları PKK'dan... geldiği, çok iyi bilindiği halde hem PKK'yı hem YPG'yi bu şekilde komuta ettikleri gayet açık bilindiği halde üst kuruluşları ve ilkeleri, tüzükleri aynı olduğu halde aklımızla alay eder gibi işte evet. YPG ayrı bir yapıdır yalanına sarılıp kim besliyorsa
evet.
Talimat oradan gelecektir. Şimdi benim düşüncem şu. Tabii burada bir kayıkçı kavgası da olacaktır. Şöyle olacaktır.
Hayır, şöyle olabilir mi acaba? Biraz önce hani Türkiye'deki olayları konuşurken bir maestrodan söz ettik. Yani ulusta, daha doğrusu adını da verelim canım. Amerika'dan söz ettik. Amerika bir takım operasyonlar yapıyor Türkiye'de diye. Bunları konuştuk. Burada aday belirlemede Amerika'nın rolü olur mu? Mesela HDP çok küçük kalmaz mı? Mesela HDP'ye dese ki kardeşim aday şu, itiraz edemezsin. Dese. HDP'nin itiraz etme şansı var mı?
Şimdi olduğunu siz düşünüyor musunuz?
Evet.
Olduğunu düşünüyor musunuz? Yani Kandil'e kim silahını veriyorsa, Kandil'e kim korumasını sağlıyorsa, Kandil'e kim uydu desteği, Kandil'e kim hava desteği, hava koruması, bunları kim veriyorsa. Dolayısıyla tabii ki sen şunu iste, şunu isteme diyeceklerdir. Bu kesin. Anlayabilirim bunu. Bak, kabullenirim demiyorum.
Evet.
Bunu anlayabilirim. Çünkü devletler başka devletlerin özgür iradeleriyle kendi milli menfaatlerini yükseltmesini ve savunmasını istemeyebilirler.
Evet.
Bunu anlayabilirim. Buna izin vermemek de müdahale edilen, hedefe konulan devlete ve o devletin milletine aittir.
Evet.
O milletin parçalarının, o toplumun parçalarının oluşturduğu siyasi partilerin bu sebeple milli duruş sergilemesi gerekir.
Evet, evet.
Kıran kırana günlük siyaset yapacaksınız. Kıran kırana birbirinizi tabii ki eleştireceksiniz. Eleştiri olmadan, muhalefet olmadan doğru, haklı bir iktidar zaten icra edilemez. Bu,
evet.
bu çok doğrudur. Olması gereken demokratik süreç zaten budur. Ama milli bir mesele söz konusu olduğunda Fransa nasıl birleşiyorsa, Almanya nasıl birleşiyorsa, Amerika nasıl bu kadar çok kutuba bölünmüş kongresinde nasıl birleşiyorsa burada da birleşmek gerekir.
Evet.
Milli mesele söz konusu olduğunda. Mesele bu. Şimdi burada tam şunu söylüyordum. Ben HDP diyeyim, siz arkasındaki gücü zaten anlayın ve anlayabilirsiniz. HDP'nin vize verdiği, olur verdiği ama canı yürekten ama kerhen fark etmez anlaşarak
evet.
verdiği isim aday olacaktır. Ha, bu 6+1'li masanın ilk adayı olmayabilir. Altılı görünümüyle bir aday çıkarılır. Ondan sonra ikinci turda, şimdi HDP diyor ya kendi adayımızı biz gerekirse çıkarırız falan. Bana göre bu da bir kandırmacı olacaktır. Amaçlanan şudur, seçimin ikinci tura kalabileceğini hesaplıyorsa anketlere bakarak bu yapı, biz HDP ile yol yürümüyoruz aldatmacasını takdim edebilmek, o aldatmacayı topluma nasıl söyleyeyim, biz HDP ile birlikte yol yürümüyoruz aldatmacasını topluma pazarlayabilmek için HDP'ye kendi adayını çıkar denecektir. Ondan sonra ikinci turda HDP'nin destek vereceği bir aday zaten önceden anlaşılmış olacaktır. Yani şöyle düşünmeyin.
Anladım.
Altılı denilen masa bir aday çıkaracak, HDP bir aday çıkaracak. Bu aşamada hiç konuşmayacaklar falan, böyle bir şey yok. HDP kendi adayını çıkarsa bile bu... Biz HDP ile yol yürümüyoruz dedirtmek
Anladım.
İçin çıkarılacaktır.
Kamuoyunu diyorsunuz.
Seçimin ikinci tura kalması halinde HDP'nin zaten güle oynaya oy vereceği bir aday üzerinde önceden anlaşmış olacaklardır.
Anladım. Peki siz CHP'de genel başkan yardımcılığı yaptınız.
Hayır.
Pardon. Hiç, yönetimde hiç olmadınız mıydı hiç?
Hiç olmadım ben.
Hiç
olmadım. Ben bir sene kadar... Bilim kurulunda görev yaptım.
Pardon.
Bilim insanı sıfatımla
anladım.
Gördüm.
Yok, oradan başka bir şeye sormak istiyorum.
Şunu söylemek zorundayım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, samimi, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine yürekten bağlı insanlar başımın tacıdır.
Evet.
Hiçbir ayrılık görmüyorum onlarla kendi aramda. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimi bu çoğunluktan, yani kendi seçmenin içindeki bu çoğunluktan oy alıp üniter devletin altını oyan, Türkiye'nin milli menfaatlerine ne karşıysa onun yanında yer almayı siyaset, genel siyaset strateji belirlemiş bir yapının elindedir benim kanaatime göre. İspatını istiyorsanız söyleyeyim. Hayır öyle değildi desinler. Avrupa Konseyi yerel yönetimler özellik şartına Türkiye çekinceler koyarak imza atmıştır. Doğru mu?
Evet.
Bu çekincelerin içinde milli eğitimin yerelleştirilmesini önleyen çekince vardır. Bu çekincelerin içinde polisin yerelleştirilmesini önleyen çekince vardır. Bu çekincelerin içinde madenlerin yerelleştirilmesini önleyen çekince vardır. Yani eğitim milli olacaktır, merkezi hükümetin elinde olacaktır. Madenler merkezi hükümetin elinde olacaktır, polis merkezi hükümetin elinde olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi
bunların kaldırılmasını
kaldırılmasını seçime girerken taahhüt etmiş midir, etmemiş midir?
Evet, etti.
Yani polisi, düz cümleyi söyleyelim çünkü gerçekten anlatmakta zorlanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi
Batı da istiyor bunları
Cumhuriyet dayatıyor. Halk Partisi üst yönetimi eğitimin şehirlerin yönetimine geçmesi sonucunu doğuracak şekilde ben bu çekinceyi
Cumhuriyetin kuruluşundaki şeye aykırı
bu çekinceyi kaldıracağım sözü vermiş midir, vermemiş evet. midir? Verdi değil mi?
Evet.
O zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisi nerede? Bugünkü üst yönetimin çizgisi nerede?
Evet.
Ama kitleler iktidara karşı duruşları sebebiyle bu konularda yeterince belki işlenmediği için görmezden gelmektedir.
Evet.
Bir kere yıkalım, ondan sonra yapalım diyemezsiniz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti çok zor kurulmuştur. Evet. Ve bu topraklarda da rehavete yer yoktur.
Bu CHP işini şundan söylemiştim. Yani bir sene kadar çalıştınız. Kemal Bey sizce aday olur mu diye, yani düşünceniz nedir diye onu merak etmiştim. Kemal Bey aday olacak mı sizce?
Herhalde istiyor ama kendi de bilmiyor. Yani kendi de bilmiyor. Onu bilenler başkası.
Peki İmamoğlu'nun şansını nasıl görüyorsunuz?
Yani ben de anketlerden izliyorum ama herhalde yani İstanbul'da aday olsa bir daha kazanır mı diye sormak lazım.
Evet.
Yani çok konuşuldu, artık klişe oldu ama klişelerin de bir doğruluk değeri vardır. Yani evet. kar yağar, sefaya gider, yağmur yağar, tatile gider.
Şansı mıdır nedir o da bilmiyorum yani. Yaz ayında Fethiye'ye gitti, İstanbul'da yerinde.
Yani ama artık meteoroloji bilimi bunların önceden bilinmesini
sağlıyor. Hayır, uyarılıyor,
sağlıyor.
Halka da uyarıldı. Yağış olacak diye.
Yani talihsizliğin ötesine geçti. Hani bir kere yaşarsınız, iki kere
atlar gelirsiniz canım anında. Yani Türkiye'de artık bunlar mesele değil.
Ama tabii burada bu olacak iş değil.
Son bir şey sorayım. Mehmet Ali Çelebi tartışması var. İki gündür iyice alevlendi. Bir linç kampanyası var Sayın Mehmet Ali Çelebi'ye. Ne dersiniz Mehmet Ali Çelebi olayı? Nedir bu olay?
Bu şimdi Mehmet Ali Çelebi benim demin sorduğum...
Sayın dinleyiciler bir hemen söyleyelim. CHP milletvekiliydi. Ergenekon davasında yargılanmıştı Sayın Çelebi. Daha sonra CHP'den ayrıldı. Memleket Partisi'ne gitti. Orada milletvekiliydi. Orada da ben dedi aradıklarımı bulamadım dedi ve bağımsız milletvekili oldu. Oradan da istifa etti. Son günlerde işte bir takım çevreler AK Parti'ye gideceği iddialarında bulundu. Kendisi bağımsız kalacağını söyledi. Bir kampanya yürüyor. Yani inanılmaz bir tartışma var. Bazen gerçekten tartışma boyutunu da aşıyor. Sosyal medyada hani linç kampanyası denecek bir boyutta bu olayı konuşuyoruz. Evet.
Şimdi efendim Çelebi'nin kim olduğuna bakalım. Mehmet Ali Çelebi Temenken FETÖ kumpasıyla Silivri'de çok uzun süre hapis yatırılmış tutuklama adıyla. Ve başı FETÖ tarafından ezilmek istenmiş bir genç Türk subayıydı.
Evet.
Silivri'deki savunması, orada nice generaller varken kendisini rütbesiz general sınıfına yükseltmiştir.
Evet.
Ve hepimizin içini titreten, gözyaşlarımızı sular seller haline getiren savunmalar yapmıştır. Savunma değil, manifestolar okumuştur Çelebi.
Evet.
Ben de kendisini orada tanıdım. Kardeş belledim.
Evet.
O tarihte Şimdi hafıza, toplumsal hafıza biraz zayıf olabiliyor. O tarihte maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Silivri'deki kumpas davalara inanılmayacak kadar mesafeli.
Deniz Baykal döneminde sahipleniyordu ve çok tavır
alıyordu. Deniz Bey zamanından sonrayı kastediyorum. Evet. Burada. İnanılmaz mesafeli. Biz uzak duralım denmekte. Biz uzak duralım. Ne zaman ki bizler sizler Türkiye'nin milli duruşu besbelli, önemli isimleri, kişileri, sivil toplum örgütleri bu kumpas davalarının ne olduğunu kitlelere anlatabildik, erişebildik. Türk milletinin sağduyusu burada bir başka operasyon varı gördü ve burada yargılanan insanların kim olduğunu anladıktan sonra sahiplendi. O zaman mecbur kaldı ve kerhen işin ucundan tuttu.
Evet.
Biliyorsunuz yani oradaydınız.
Evet, evet.
Biz o Silivri'de FETÖ'cü hakimlerin kurdurduğu barikatların önündeydik.
Evet, evet.
İçerideydik.
Müthiş bir olaydı. Yani
müthiş
Türkiye
bir
tarihindeki
müthiş bir
dağın başına 100 bine yakın insanın
müthiş bir olaydı.
Gerçekten müthiş bir olaydı.
Şimdi ve o dönem bugün gibi FETÖ'ye atıp tutmak
cesaret
isterdi. Bugün FETÖ'ye en çok FETÖ'cüler atıyor tutuyor. Yani FETÖ'cü olup da işte ben atıp evet. tutuyorum diyebilmek için atıp tutuyor. Şimdi o dönemde Mehmet Ali Çelebi devleşti. Bu davaları anlatmak için her şeyden vazgeçen insanlar bu halkın gönlüne taht kurdu. Şimdi orada bir bedel ödedi Çelebi. Ve ona bu bedeli FETÖ ödetti.
Evet.
FETÖ ödetti. Ha denilmekte ki o tarihteki işte siyasi iktidar da bu işin içindeydi. Bu yanlışı söyledik. Anlattık. Sen bugüne gel. Bugüne bak mesele. Bugün Türkiye'de FETÖ'yle bir mücadele yürüyor mu? Yürüyor. Haklı mı bu mücadele? Haklı. Daha etkin olmasını istiyor muyuz? Evet istiyoruz. Doğru. Peki şimdi başına gelenlerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başına getirilmek istenenlerin FETÖ kaynaklı olduğunu bilen Mehmet Ali Çelebi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın biz KHK mağdurlarının hepsini istisnasız kucaklayacağız cümlesini duyunca ne hissetmiştir?
Gerçekten onu da soracağım Metin Bey. Siz Barobaş, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yaptınız. Bu KHK'ları affetmek, göreve döndürmek yani nasıl bir iş olur bu?
Şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı KHK ihraçlıların içinde haksızlığa uğramış olanlar varsa evet. biz bunları tekrar dosyalarına bakacağız dese
evet.
anlayayım. Evet. Anlayayım ki hepsine idari yargı yolu
açtı yani, vesaire. Ufak tefek sorunları
olabilir. Vardır da bir kişinin başına geldiyse o onun için ufak tefek değildir, büyüktür.
Evet.
Ama KHK ihracı mağdurlarının tamamını geri devletin kadrolarına alacağız demek ne demek biliyor musunuz? Çelebi'yi içeri atan FETÖ'cü polisleri bizim artık kelle koltukta canımızı göğsümüzü siper ederek mücadele ettiğimiz FETÖ'cü hakimleri yahu Zekeriya Öz'ü
tekrar göreve mi başlatacağız?
Tekrar göreve başlatacağız demektir.
Darbeci generaller tekrar mı göreve gelecek?
Tekrar göreve başlatacağız demektir. Bakın cümlesini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı öyle bir genel kurmuş ki burada biz bunların hepsini işe geri alacağız diyor. Bunların hepsini işe geri alacağız cümlesini duyan Çelebi'nin sahte deliller oluşturan, sahte belgeler yaratan, bunları sonra insanların evinde bulmuş gibi dolapların üstüne yerleştiren, ah burada ne varmış deyip eline atıp onları bulanların geri devlet kadrolarına en etkili şekilde döneceği tırnak içinde müjdesini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan duyduğunda beyninden vurulmamış mıdır? Diyorlar ki ya o zaman işte bugünkü iktidar AK Parti onlarla birlikteydi. Sen bugüne bak. Bugün mücadele ediliyor mu? Edilmek isteniyor mu? Sen buna bak. Evet. Şimdi bugün bir mücadele yürürken Çelebi'nin milletvekili seçildiği siyasi partinin üst yönetimi Çelebi ve nicelerini canlı canlı mezara gömmek için güç birliği yapmış, ahdetmiş. Kökü dışarıda değil, varıyor o her şeyi dışarıda olan. Bir tetikçi örgütün bu kadar himaye, onlar tarafından yani kendi siyasi partisinin üst yönetim tarafından himaye edildiğini duyduğunda ne hisseder? Evet. Şimdi bu bedeli ödeyen biri olarak düşünün, empati anladım. Kurun.
Anladım.
Bu bedeli ödemeyen klavyesinde oturup her şey kolaya aktığında, FETÖ'ye saydırmak tamamen tehlikesiz hale geldiğinde iki cümle tweet atanların linç kampanyasının önüne atılabilir mi? Anlıyorum. Böyle bir şey olabilir mi?
Evet.
O bedel ödedi. Nitekim Çelebi'ye yönelik linç kampanyasının geliştiricileri FETÖ botları oldu, robotları evet. oldu. Ben burada yine bütün samimiyetimle şunu rica ediyorum. Atatürkçü, cumhuriyetçi, aydın, kendini aydın kabul eden insanlarımıza seslenmek istiyorum. Ne olur duyduğunuz her şeye hemen inanmayın. Bir saldırı varsa bunun arkasında ne var diye sorgulayın. Çağdaş insan sorgular.
Evet.
Çağdaş insan sorgular. Şimdi benim dudağımın ortasına bir böyle küçük bıyık oturtmuşlar. Bunu gezdirip duruyorlar. Yaranmak için bıyık bıraktı. Ya şimdi yakışsa bir şey demeyeceğim. Ondan sonra bir fotoğraf yayınlamışlar. İşte yaranmak için eşinin başını örttürdü diye. Hiç tanımadığım, adını bile bilmediğim bir hanımefendiyle sokakta bir alışveriş merkezine yan yana gelmişiz. Fotoğraf çektirmişiz. Günde 1000 kişiyle çektiriyorum fotoğrafı.
Günde bu fotoğraf kişiyle... çektirmek çok siyasette uğraşan veyahut da toplumun öndeki insanlar için sıkıntılı.
Çektirmek zorundayım. Yani istendiği zaman çektirmek zorundayım. Peki sen aydın bir insanım diyorsun. Aydın olmanın birinci koşulu sorgulamaktır, evet. şüphe etmektir.
Ya bu sosyal medya hakikaten çok tehlikeli bir hale geldi.
Şimdi olmazsa olmaz ama kullananların öncelikle bir sorumluluk dikkat duygusuyla etmesi hareket etmesi lazım. Dolayısıyla Mehmet Ali Çelebi'ye yönelik kampanya bir FETÖ linç kampanyası olarak geliştirilmiştir. Başlatanlar evet. açısından söylemiyorum. Bir haber olarak çıkmıştır ama ondan sonra bunu sahiplenenler evet. FETÖ hesapları olmuştur. Çelebi'nin de buradaki kaygısı, önceliği FETÖ'nün dediğim gibi ve PKK'nın devlet kadrolarına buyur edilmesine yönelik söylemlerin tetiklemesiyle bu girişimi önlemektir. Ben bunu istemiyorum diyor.
Evet. Evet.
Ben de istemiyorum. Anlıyorum. Siz de istemiyorsunuz.
Evet.
Bu kadar. Aslına bakarsanız samimi olarak Mehmet Ali Çelebi'ye kızanlar da istemiyor. Onlar da istemiyor. Ama onların gözünü particilik maalesef bir miktar görüş açısını değiştirmiş.
Evet.
Bazı konularda siyasi particilik olmaz. Yani benim kapanış cümlem şu olabilir bu konuyla ilgili. Düşmanımın düşmanı memleket meselesinde dostum olmaz.
Anladım. Evet. Tabii çok konu var, çok tartışılan konular var. Türkiye seçim satına girince öyle gözüküyor ki çok daha tartışacağız. Buralarda gerçekten doğru ve yanlışı ayırt etmek için çok dikkatli olmak gerekiyor. Her söylenene inanmamak gerekiyor. Bu kirli bilgiler, bakın Irak Savaşı yaşadık, Ukrayna Savaşı yaşadık. O kirli bilgiler o kadar tehlikeli bir hale geldi ki bir süre sonra doğru ve yanlışı ayırt edemez hale geldik. Bazı şeyleri görüyoruz, öğreniyoruz ama bazen de iş işten geçtikten sonra öğreniyoruz. O zaman da çok fazla bir hayrı olmuyor. Efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.
Şimdi yine bir müzikle yayınımızı bitiriyoruz. Bu müziği de Sayın Feyzoğlu seçti. Ve Barış Manço'dan Kol Düğmeleri.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler bu programda masaya yatırılıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik, Radyo Sputnik'in Ankara stüdyosunda özel konuklarla mikrofon başına geçiyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.